Ayrım 28, Bölüm 29, Sayfa 443, Ölümsüz Atatürk'e Dönüşüm. Bir insan çok saygı duyduğu bir kişinin keder verici kaybından sonra birbirini takip eden bir dizi aşama içinde bir yas sürecinden geçer. Bu yas süreci ölenin yakını olan insanın ölen kişiye yaptığı yatırımın azalmasına ve o insanın dikkatini ve belki daha sonra sevgisini bir başka nesneye yöneltebilir duruma gelmesine kadar devam eder. Başlangıçta sevilip sayılan kişinin kaybı bir şok ve acı yaratır. Ölümün tamamen beklenmedik olması, sarsıntının daha yoğun yaşanmasına yol açabilir. Zamanla yas tutan kişi, ölenle olan anılarını parça parça diyebileceğimiz bir tarzda yeniden değerlendirir. Ölen kişiye ilişkin zihninde yarattığı tasavvura yaptığı duygu yatırımından yavaş yavaş uzaklaşır. Anıların varlıklarını sürdürmeleri ve yas tutan insanın ölen kişinin kişiliğiyle özdeşleşmeye devam etmesi normaldir. Fakat bu durum onun yeni duygusal bağlılıklar kurma şansını ortadan kaldırmaz. Freud'un 1917'de yasın işlenmesi (parantez work of mourning) olarak isimlendirdiği sürecin tamamlanmasıyla yas tutma süreci çözüme kavuşur. Yas tutan kişi psikanalitik terminolojide ölenle tamamlanmamış iş (parantez Volkan 1982a) olarak nitelenen bir durumda ise yas tutmanın bir sonuca ulaştırılması güçleşir. Ölenin zihinsel tasarımına yapılan aşırı duygu yatırımı, bu tasarımla sorgulanmadan yapılan bir özdeşleşmenin eşliğinde var olmaya devam edebilir. Bu tür durumlarda yas sürecinin birbirini takip eden aşamalardan geçişi tamamlanamaz. Yas tutabilme becerisinin patolojik düzeyde bozuk olduğu durumlarda yas tutanlar bazı semptomlar gösterebilirler ya da ölen kişiyle içsel ve dışsal kimi bağlar yaratabilirler. Söz konusu bağlar ölen kişiyle güçlü bir ilişkiye sahip bir nesne ya da nesneler formu içinde dış dünyada varlık kazandıklarında bağlantı nesneleri. Parantez linking objects. Parantez Volkan 1982 a olarak isimlendirilirler. Örneğin, ölen babanın kol saati yaşamını sürdüren oğlu için bir bağlantı nesnesi durumuna gelir. Oğul saate büyüsel bir nitelik yüklediği için o saati olağan bir yoldan kullanamaz. Oğul kendinde bir tedirginlik duygusu uyandıran saati özel bir yerde muhafaza etme ihtiyacı duyar. Ayrıca saati manipüle ederek ölü babayı geri getirebileceği ya da psikolojik anlamda onu gerçekten öldürebileceği yolunda bir illüzyon geliştirmesi de muhtemeldir. Burada öldürme, yas tutmaya bir son verilmesi anlamına gelir. Fakat bu arada bir bağlantı nesnesi kullanan yas tutan kişi ölenin hatırasının yazgısıyla ilgili olarak bir tereddüt içinde kalır. Bağlantı nesnesi, ölen kişiye yönelik olarak onun hayatta olduğu günlerde hissedilmiş bir duygusal ikinciliği (parantez ambivalence) absorbe eder. Atatürk bir çocuk olarak annesi için kendi doğumundan önce annesinin doğurduktan bir süre sonra yitirmiş olduğu çocukları ile kendisi arasında ilişki kuran canlı bir bağlantı nesnesi durumundaydı. Belki Atatürk daha önceki ölü çocukları yeniden diriltme ve kederli anneyi kurtarma konusunda sahip olduğu fantezilerinin hiçbir zaman bilincine varmamıştır. Fakat kendi yaratıcı itilerinin farkına varmış olması muhtemeldir. 17 Mart 1937'de yaptığı bir konuşmada çiçek yetiştiren bir bahçıvanın yaşadığı zevkten söz eder ve böyle bir bahçıvanla İnsan yetiştirmekten hoşlanan bir kişiyi karşılaştırır. Dipnot 165. Melzik 1944. E.F. Sharp (parantez 1937). 81 yaşında bir kadının ölümünden 3 gün önce gördüğü bir rüyadan söz eder. Bütün hastalıklarımın toplanıp bir araya geldiğini gördüm. Onlara baktığım zaman gördüğüm şey artık hastalıklar değil, güllerdi. Ve bu güllerin toprağa kök salarak serpilip gelişeceklerini biliyordum. (Parantez sayfa 200) Atatürk'ün çiçek yetiştiren bahçıvan metaforu, bu kadının rüyası gibi onun yaşamı boyunca sürdürdüğü bir beklentiye işaret eder. Burada ölümsüzlük arzusunun varlığı söz konusudur. Burada Atatürk'ün örtük olarak kendinden söz ettiği çok açıktır. Atatürk, kendini insanların yaratıcısı, insanlara yaşam veren ve onların serpilip gelişmelerini sağlayan biri olarak görüyordu. Böylesi bir düşünce içinde her şeye kadir bir yoldan insanları yetiştirme gücüne sahip olabildiğine göre, kendinden önce doğmuş ve ölmüş kardeşlerinin ölümlerini telafi ederek, annesini kederden kurtarma gücüne de sahip olabileceği sonucuna varmış olması mümkündür. Atatürk, yaptığı o konuşmada, insan yetiştiren kişinin çiçek yetiştiren bahçıvanın zihniyetiyle hareket etmesi gerektiğine, çabasının karşılığı olarak elle tutulur, maddi bir ödül beklentisine girmemesi gerektiğine işaret eder. Kendisini, çabalarının karşılığı olarak ödül beklemeyen bir kişi olarak gördüğü zamanlarda, bulunduğu konumun fedakar öğeler içerdiği kuşkusuzdur. Atatürk, ulusal bir lider olarak kendi vatandaşları için vazgeçilmez, ülküleştirilmiş, Türklerin ulusal gururunun korunması açısından merkezi öneme sahip bir nesne durumuna geldi. Öldüğü zaman o özel ilişkinin geliştirildiği psikolojik süreç geride kaldı. Türkler tarafından kendisinden vazgeçilemeyecek kadar, psikolojik terimlerle söylersek, öldürülemeyecek kadar ülküleştirildi. Müslüman geleneği ölü insanın bedeninin törensel bir şekilde yıkanmasını, bir kefene sarılmasını, sonraki grup vaktinden önce toprağa verilmesini gerektirir. Atatürk yaşadığı zaman olduğu gibi ölümünde de geleneği bozmuştur. Cesedi mumyalanmıştır ve onun için yas tutan Türk halkı nihai defin işlemini 15 yıl süreyle geciktirmiştir. Onun ilahlaştırılarak ölümsüz Atatürk haline getirilişi, vatandaşlarının yas tutma sürecinin tamamlama konusunda sahip oldukları yetersizliğin bir sonucudur ve bu durum onun kendi kişisel ölümsüzleşme arzusuyla eşleşmiştir. Yas tutan insanlar, yitirdikleri kişilerle bir dizi bağ kurmak suretiyle onları tekrar hayata döndürme konusunda sahip oldukları bilinçsiz arzularını doyururlar. Atatürk, bir simge ve bir kavram olarak yaşamaya devam etmiştir. Resmi ulusal bayrak gibi kutsal ve saygın kabul edilir. Ulusal bayramlarda ya da ulusal anma günlerinde bayrakla yan yana kullanılır. Her yerde ve her zaman hazır durumdadır. Posta pullarının, kağıt ve madeni paraların üzerinde onun resmi vardır. Atatürk heykeli hemen her yerde görülür. Sözleri binaların ön cephelerinde kazılarak yazılır. Resmi binalarda ve dükkanların bir köşesinde fotoğrafları asılıdır. İsmi caddelere, parklara, statlara, konser salonlarına, köprülere, ormanlara verilir. Türkler 1974 yılında Kıbrıs'ın kuzey kesimini ele geçirdikleri zaman karaya askerlerle birlikte Atatürk büstleri de çıkarmış, Rumlardan kurtardıkları her Türk köyüne bir Atatürk büstü dikmişlerdi. Atatürk'ün zihinsel ve fiziksel sunumları iç içe geçmiştir ve bunlar Türk ruhunun simgeleridir. Dolayısıyla Atatürk gerçekten de ölümsüzleşmiştir. Önemli bir psikiyatrist olan Dr. Robert J. Lifton, parantez 1968, sayfa roman rakamı 8, ölümsüzlük duygusundan bireyin insanlığın genel geçmişi ve geleceğiyle olan bağı olarak söz eder. Bu tür bağlara sahip olmak anlamında Atatürk'ün kendisini ölümsüz olarak algılayan yegane lider olmadığı açıktır. Örneğin Lifton, Mao Tse-tung'un kendi devriminin meyvelerini ölümsüzleştirmeye çalışmış olduğuna, Hitler'in bin yıllık bir Alman imparatorluğunun var olacağına inandığına dikkat çeker. Ölümsüzlük temasını psikanalitik ve bir perspektiften incelemiş olan psikanalist George Pollock şunları söyler. Ölümsüzlük inancı geleneksel olarak bireyin ölümden sonra şu ya da bu biçim içinde yaşamaya devam etmesini ifade eder. Bununla birlikte bir inanç belli bir toplumsal, ekonomik, siyasal örgütlenmenin ebediliğini kapsayacak şekilde genişletilebilir. Bireysel ölümün toplumsal devrimin sürekliliği aracılığıyla aşılmasının yanı sıra kişisel ve tarihsel süreklilik de söz konusudur. Dolayısıyla ölümsüzlük bireyin daha geniş, ülküleştirilmiş bir toplumsal sistemle bütünleşmesi olarak görülebilir. Bireyin fizyolojik ölümünden sonra ideolojik olarak yaşamını sürdürdüğü bir ütopya ile bütünleşmesi olarak görülebilir. Parantez, Pollock 1975, sayfa 347-48. İsmet İnönü, Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak Atatürk'ün ülkülerinin en sadık takipçisiydi. İnönü, milli şef olarak anılıyordu. Ebedi şef unvanı ise Atatürk'e hasredilmişti. Atatürk, bu rol içinde ulusunu kollayıp koruyan bir varlık haline geldi. Türkiye'deki şairlerin ve düşünürlerin yazılarında dile getirilmiş olan Atatürk'ün asla ölmeyeceği inancı, Türk halkı içinde yankı buldu. Bu inanç, Atatürk'ün öldüğü gün ülkeyi saran üzüntü ve sarsıntının üstesinden gelinmesine yardımcı oldu. Türkler, anlık olarak Atatürk'ün artık aralarında olmadığının farkında bulunmalarına karşın, sanki o hala kendileriyle birlikteymiş gibi davranmayı sürdürdüler. Türklerin kendilerini Atatürk'ten ayrıştırmadıklarının ilk işareti, Atatürk'ün bedenini ilkin geçici bir mezara defnetmiş olmalarıydı. Bu, aslında onun ölmediği ve toprağın altına gömülü olmadığı illüzyonunun ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Atatürk'ün Ankara'daki Etnografya Müzesi'ndeki geçici mermer mezarı, zeminin üzerinde, yüksekçe bir platform üzerinde duruyor, onun toprağa gömülüp yitirilmediğini ima ediyordu. Toprağa gömülü bir mezar onun için yeterince iyi değildi. Onun nihai istirahatgah yerini belirlemek üzere bir komisyon kuruldu. Komisyon, 7 ay süren uzun bir müzakere sürecinden sonra 7 Haziran 1939'da Atatürk'ün anıt kabiri için o sıralar Rasattepe olarak isimlendirilen (parantez) ve kısa bir süre sonra anıt tepe olarak anılmaya başlanan tepenin seçildiğini duyurdu. Mozolenin mimari tasarımı için uluslararası bir proje yarışması açıldı. Mart 1942'ye gelindiğinde bu yarışmaya katılan projelerin sayısı 49'a ulaşmıştı. Sonuç olarak Emin Onat ve Orhan Ayda isimli iki Türk'ün sunmuş olduğu oldukça büyük mimari tasarımlar, yüce liderin kabri olmaya uygun projeler olarak seçildi. Yarışmanın sonucu Atatürk'ün 5. ölüm yıldönümünden 2 gün önce ilan edildi. Atatürk'ün mozolesinin inşasına olan ilgi, İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yılları boyunca devam etti. Savaşa kendi saflarında katılmasını sağlamak için kimi zaman müttefiklerden, kimi zaman mihver devletlerinden gelen baskılara rağmen tarafsız kalmakta ısrar eden Türkiye'nin uluslararası arenadaki nazik konumu ve ülke ekonomisinin giderek kötüleşmesi, anıt projesinin yaşama geçirilmesini geciktirdi. Ve anıtın temelleri ancak 1944 yılı sonunda atılabildi. Anıtın inşaatı yıllar aldı. Bunlar önemli siyasal gelişmelerin yaşandığı yıllar oldu. Türkiye'nin Atatürk döneminin tek partili siyasal yaşamından çok partili siyasal sisteme geçişi bu gelişmeler arasındaydı. Türkiye'nin müttefik devletlerin yanında İkinci Dünya Savaşı'na katılması ve Birleşmiş Milletler belgesini imzalaması siyasal sistemdeki bu dönüşüme yardımcı oldu. Dipnot 166. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyeleri arasında yer alabilmek ve Birleşmiş Milletler'in 25 Nisan 1945'te San Francisco'daki kuruluş oturumuna katılmaya hak kazanabilmek için 23 Şubat 1945'te Almanya'ya karşı savaş ilan etti. Ancak Türk toprakları üzerinde askeri bir çatışma yaşanmadı. Belge, üye ülkelerde siyasal yaşamın serbest seçimlerle belirlenmesini, sivil ve siyasal hakların tanınmasını ve bu hakların işlerliğinin gözetimine gerektiriyordu. İsmet İnönü'nün ulusal liderliğinden hoşnutsuzluk duymaya başlayan politikacılar, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler belgesini imzalayarak taahhüt altına girmiş olmasından yararlanarak, ülkede çok partili rejime geçilmesini sağlamak için İnönü'yü sıkıştırmaya başladılar. Temmuz 1945'te kurulan Milli Kalkınma Partisi, bundan kısa bir süre sonra Ocak 1946'da Celal Bayar liderliğinde kurulan ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın desteğini alan Demokrat Parti, bu çabaların somut ürünleri oldu. 1946 yılında yapılan genel seçimlere katılan Demokrat Parti, mecliste 64 sandalye kazanırken Bağımsızlar 6, İnönü'nün partisi 395 sandalye aldı. Örgütlenme çalışmalarını yerel düzeye taşıyan Demokrat Parti, Mayıs 1950'de yapılan seçimlerde oyların %50,3'ünü alıp çoğunluk durumuna gelerek kendisi de dahil olmak üzere herkesi şaşkınlığa uğrattı. Celal Bayar Cumhurbaşkanlığına yükseldi. Anıtkabir'in tamamlanması Bayar'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleşti. Belge, üye ülkelerde siyasal yaşamın serbest seçimlerle belirlenmesine, sivil ve siyasal hakların tanınmasını ve bu hakların işlerliğinin gözetimini gerektiriyordu. İsmet İnönü'nün ulusal liderliğinden hoşnutsuzluk duymaya başlayan politikacılar, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler belgesini imzalayarak taahhüt altına girmiş olmasından yararlanarak, ülkede çok partili rejime geçilmesini sağlamak için İnönü'yü sıkıştırmaya başladılar. Temmuz 1945'te kurulan Milli Kalkınma Partisi, bundan kısa bir süre sonra Ocak 1946'da Celal Bayar liderliğinde kurulan ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın desteğini alan Demokrat Parti, bu çabaların somut ürünleri oldu. 1946 yılında yapılan genel seçimlere katılan Demokrat Parti, mecliste 64 sandalye kazanırken Bağımsızlar 6, İnönü'nün partisi 395 sandalye aldı. Örgütlenme çalışmalarını yerel düzeye taşıyan Demokrat Parti, Mayıs 1950'de yapılan seçimlerde oyların %50,3'ünü alıp çoğunluk durumuna gelerek kendisi de dahil olmak üzere herkesi şaşkınlığa uğrattı. Celal Bayar Cumhurbaşkanlığına yükseldi. Anıtkabir'in tamamlanması Bayar'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleşti. Ölü lideri memnun edeceği düşüncesinden hareketle Anıttepe'nin eteklerine çeşitli yabancı ülkelerden getirilen ağaçlar dikildi. Kabre giden uzun yaya yolunun yan tarafları Hitit aslanlarının heykelleriyle süslüdür. Bu yol resmi törenlerin yapıldığı çok geniş bir avluya açılır. Aslan heykelleri Atatürk'ün Türkiye'nin geçmişine duyduğu yoğun ilgiye duyulan saygının bir ifadesi olarak seçilmiştir. Parantez, Atatürk tarafından teşvik edilen tarihsel araştırmalar Hititlerle Türkler arasında bir bağ kurmuştu. Ana mozoleye avludan itibaren yükselen geniş merdivenlerden çıkılarak girilir. Mozolenin önündeki sütunlardan geriye doğru bakan bir kişi Atatürk'ün giderek gelişen şehri Ankara'nın görkemli bir manzarasını görür. 10 Kasım 1953'te Atatürk'ün bedeni kendisinin bir zamanlar bir an için huzur bulmak amacıyla bir zamanlar Nuri ile birlikte sık sık şafak vakti at gezintisine çıktığı (parantez Tesal 1975) tepenin üzerindeki bu mozoleye nakledildi. Nakil işlemi önde gelen devlet adamlarından oluşan bir komitenin Atatürk'ün Etnografya Müzesi'nde korunan tabutunun açılışında hazır bulunmasından ve mumyalanmış cesedin bozulmadan korunduğuna tanıklık etmesinden bir gün sonra gerçekleşti. Ölümünden tam 15 yıl sonra Atatürk'ün naaşı daha önce onu Dolmabahçe Sarayı'ndan Harem Dairesi önündeki iskeleye taşımış olan top arabasına yerleştirildi. Tabut, top arabasının her iki yanında sıralanmış 6 generalin, ki bunlardan biri Atatürk'e verilen İstiklal Madalyası'nı taşıyordu, eşliğinde Anıttepe'ye getirilirken şehrin dört bir yanında toplar saygı atışında bulunuyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar şehrin semalarında saygı uçuşu yapıyorlardı. O sıralar Ankara'da genç bir tıp öğrencisi olan Doktor Volkan, Atatürk'ün naaşının yeni istirahatgahına nakline yakından tanık oldu. Hafif rüzgarlı güzel bir gündü. Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes, İsmet İnönü ve diğer önemli devlet adamları ile birlikte naaşın hemen arkasında yürüyorlardı. Yolun her iki tarafında sıralanmış insanların yüzlerinde bir keder belirtisi gözlenmiyordu. Çünkü Atatürk ölümsüzleşmişti. Onun vücudunun gömülmesine şimdi izin veriliyordu. Anıtkabir'i bugün ziyarete gidenler, pembe Türk mermerinden yapılmış 44 ton ağırlığında güzel bir mermer blok görürler. Atatürk'ün bedeni, büyük bir tabut biçimi verilmiş bu mermer kütlenin altında değildir. Hatta bu mermer kütle onun yattığı zemin üzerinde basınç dahi yapmaz. Mermer, mozolenin törenler için kullanılan üst katındadır. Atatürk'ün bedeni ise alt kattadır. Psikanalistler, mezar taşlarının kullanımının, ölülerin tekrar dirilebilecekleri korkusunun bir ürünü olarak ortaya çıkmış olduğuna inanırlar. Buna göre bir mezar taşı, cesedin gömülü olduğu toprak zemin üzerinde gerçek ya da simgesel bir basınç yaratarak böyle bir kaçışı engelleyecektir. Atatürk'ün yattığı yer mermerden yapılmış büyük ve ağır bir mezar taşı ile temsil edilmektedir. Ancak bu ağır mermer kütle gerçekte mezar üzerinde herhangi bir basınç uygulamaz. ne var ki Atatürk böylesine muazzam ağırlıkla bir taşı bile yerinden oynatabilecek güçtedir. Atatürk'ün ölümsüzlüğünü güvenceye alma süreci önü alınmaz bir biçimde işlemeye devam ederken, Bağımsızlık Savaşı'nda ismi onunla birlikte anılan diğer ölümlüler birer birer ölmeye başlamışlardı. Yaşça Atatürk'ten bir yıl daha büyük olan, Sofya'da oldukları sıra mesleki kariyer açısından Atatürk'ün amiri konumunda bulunan, Atatürk'ün ilk başbakanı olup ilk muhalefet partisini örgütlemesi için onun tarafından seçilen Ali Fethi Okyar, 10 Mayıs 1943'te öldü. Bunu Kazım Karabekir'in 26 Ocak 1948'deki ölümü izledi. Kazım Karabekir Atatürk'ün ölümünden sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı ve o öldüğünde Büyük Millet Meclisi Başkanlığını yürütüyordu. Kazım Karabekir'in İstanbul'daki cenaze töreni hayli hareketli geçti. Binlerce insan naaşının arkasından mezarlığa kadar yürüdü. Kalabalık içinden bazı gençler tabutun üzerine sarılı bayrağın eskimişliğine tepki göstererek eski bir bayrağın böylesi büyük bir kahramanın tabutuna yakışmadığını haykırdılar. Bu gençler kendilerine tabutun üzerine sarılı bayrağın Kars'ı düşmandan kurtardığı zaman onun Kars Kalesi'nin burçlarına diktiği bayrak olduğunu söylendiğinde sakinleşip yatıştılar. Mareşal Fevzi Çakmak 10 Nisan 1950'de 74 yaşında olduğu sırada öldü. 1944'te ordudan ayrılarak siyasete atılmış, mebus olarak hizmette bulunmuş, kendisine Millet Meclisi'nin onursal başkanlığı ünvanı verilmişti. 1955 yılında dönemin diğer önemli kişilerinden biri olan Adnan Adıvar'ın yaşamı sona erdi. Adnan Adıvar var ve eşi Atatürk tarafından yurt dışına sürgüne gönderilmiş, Türkiye'ye ancak Atatürk'ün ölümünden sonra 1939 yılında dönmüşlerdi. Güvenilir ikiz Refet Bele 1963'te öldü. Bunu izleyen yıl iki önemli kişi daha hayata gözlerini yumdu. Bunlardan biri 15 Ocak 1964'te 79 yaşında İstanbul'da ölen Halide Edip adı vardı. Üsküdar'daki Amerikan Kız Koleji'ne mezun ilk Türk kadını olan Halide Edip, 1917'de Adnan Adıvar'la evlenmiş, sürgün yıllarında Adnan Adıvar'ın eşlik etmiş, onunla birlikte uzun yıllar İngiltere ve Fransa'da kalmıştı. 1931-32 yıllarında New York'taki Columbia Üniversitesi'nde misafir profesör olarak çalıştı. İngilizcesi kusursuzdu ve yazı dili olarak İngilizceyi mükemmel kullanıyordu. The Clown and His Daughter (parantez adı var 1935, 1959) adlı öyküyü İngilizce kaleme almıştı. Halide Edip'in ölümünün üzerinden 6 ay geçtikten sonra bu kez Rauf Orbay 16 Temmuz 1964'te İstanbul'da öldü. O da yurt dışında yaşamıştı. Ülkeye geri döndükten sonra 2. Dünya Savaşı'na kadar sessiz bir yaşam sürmüş, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi olarak üstlendiği görevi büyük bir başarıyla yerine getirmişti. Anılarını yazması yolunda kendisine yapılan sonu gelmez ısrarlara karşın bunu yapmayı reddetmiş, bildiklerini yazıya dökmesi durumda yaşanabilecek muhtemel gücenlikleri ya da rahatsızlıkları göze almak istememiştir. Böyle bir kaygı taşımayan Ali Fuat Cebesoy, anılarını yazmakta bir çekince görmemiştir. Cebesoy'un anıları, parantez Cebesoy 1953, Atatürk'ün ve onun nihai olarak Türkiye'nin inşasına varan mücadelesinin ilk, heyecan verici, trajik ve görkemli günlerine ilişkin birinci elden bilgiler içerir ve o döneme ilişkin önemli bir tarihsel miras niteliği taşır. Ali Fuat Cebesoy 1968 yılında ölmüştür. Atatürk'ün en yakın çevresinden olup en son ölen kişinin İsmet İnönü olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. İsmet İnönü 1950 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığını Demokrat Parti'ye kaptırdıktan sonra 10 yıl boyunca muhalefete öncülük etti. 1960 yılındaki askeri darbenin ardından 20 Kasım 1961'de yeniden başbakan oldu ve bu görevini 21 Şubat 1965 yılına kadar sürdürdü. Yaşamının son yıllarında Türk parlamentosunda özel senatör konumundaydı. İsmet İnönü daima halk arasında büyük heyecan yaratmış bir isimdi. Dipnot 167. İnönü'nün Ankara Üniversitesi'ni ziyarete geldiği gün üniversitede bir tıp öğrencisi olarak öğrenim görmekte olan Doktor Volkan, İnönü'yü ilk gördüğünde ve ona ilk dokunduğunda çok büyük bir coşkunluğa kapıldığını, orada bulunanlarla derin bir bütünleşme yaşadığını hatırlar. Sonraları tıp fakültesindeki öğreniminin son yılında Dr. Volkan bir sokak köşesinde rastlantı sonucu İnönü ile yalnız başına olduğu sıra karşılaşmıştır. İnönü'nün yanına gitmiş, saygıyla elini öpmüştür. İnönü bu genci tanıma isteğiyle sorular sorduğunda Volkan, eski cumhurbaşkanına bir Kıbrıs Türk'ü olduğunu, fakülteden mezun olduktan sonra bir psikiyatrist olmayı düşündüğünü söylemiştir. Bunun üzerine İnönü, psikiyatri ve psikanaliz üzerine daha çok şey öğrenme isteği duymuştur. Kısa bir süre sonra şoförü gelmiş, İnönü arabaya binerek oradan ayrılmıştır. Bu olay genç Volkan'ı çok etkilemiş, meslek seçiminin İnönü tarafından, dolaylı olarak da Atatürk'ün kendisi tarafından kutsandığını düşünmüştür. İnönü 23 Aralık 1973'te 89 yaşında öldü. Ölümüne kadar Atatürk'le canlı bir bağ temsil eden en önemli kişi olarak kaldı. Uzun ömrü dolayısıyla yaşamının son yıllarında ölmez olarak anılan İnönü, ölümsüz Atatürk'ün yattığı Anıtkabir'e gömüldü. İnönü'nün mezarı Atatürk'ün görkemli mermer mezarının tam karşısında geniş avlunun diğer ucundadır. Atatürk ve İnönü'nün ölümlerinden sonra Türkiye canlı enerjik yaşamını devam ettirdi. 1923 yılında 10 milyonun biraz üzerinde olan nüfus 1981'de 46 milyona ulaştı. Sonraki dönem içinde çeşitli başbakanlar ve diğer önemli devlet adamları iş başına geldiler ve gittiler. Sanırız bunlardan hiçbiri Atatürk'le kendisi arasında bilinçsiz bir karşılaştırmaya giriştikten sonra kendisini onunla aynı liderlik düzeyinde görememiştir. Gerçekten Atatürk'ün liderlik düzeyine ulaşamamış olunması, son zamanlarda Türk demokrasisini etkileyen siyasal iktidarsızlığın psikolojik faktörlerinden biri olabilir. Bülent Ecevit, başbakan olarak görevde bulunduğu 1974 yılı yazında, Türk askerleri Kıbrıs'ın kuzeyini ele geçirdiklerinde yeni bir ulusal kahraman durumuna geldi. Dün Atatürk, bugün Ecevit, parantez, Yurdanur 1974, gibi başlıklar taşıyan kitaplar yayınlanmaya başladı. Fakat Ecevit kamuoyu önünde kendisinin Atatürk'le karşılaştırılmaması gerektiğini belirtti. Ecevit, belki Atatürk'ü bile imrendirebilecek bir söylev yeteneğine sahip zeki bir devlet adamı olmasına karşın, Kıbrıs harekatının yarattığı ilk heyecan dalgası geçtikten sonra, bütün Türkiye'yi kendi arkasında bütünleştirmede başarısız kalarak, kendisiyle Atatürk arasında yapılan karşılaştırmaların yanlışlığını kanıtlamış oldu. Dipnot 168. Bu kitabı yazdığımız zaman Türk liderinin Atatürk imgesine yönelik olarak hissettikleri özel ilişki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından Dr. Volkan'a anlatılmış olan şu öykü tarafından tasvir edilebilir. 1974 yılı yazında Kıbrıs'taki bir grup Rum Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmi devlet başkanı olan Makaryos'u öldürmeye yönelik bir girişimde bulundu. Fakat Makaryos bundan sıyrılıp adadan kaçmayı başardı. Bu gelişmenin adanın Yunanistan tarafından ilhakına yol açması muhtemel görünüyordu. İlhak, ada üzerinde yaşayan Türk azınlık açısından ölüm ve yıkım anlamına gelecekti. Bir süre sonra Türk askerleri Kıbrıs Türklerini korumak amacıyla Kuzey Kıbrıs'a çıktılar. Çıkarma adanın kuzeyde Türkler, güneyde Rumlar olmak üzere iki kesime ayrılmasına yol açtı. Bu konudaki ayrıntılı bilgi için bakınız Volkan 1979. Türkiye'den gelen askerlerin adaya çıkmasından 2,5 ay önce Kıbrıs Türklerinin lideri Rauf Denktaş Atatürk'le ilgili bir rüya görmüştü. Ölümsüz lider sivil giysiler içindeydi. Fakat ayaklarında askeri postallar vardı. Denktaş Atatürk'ün yanına gitmiş. "Kurtar bizi, kurtar bizi," demişti. Atatürk karşılık olarak şunu söylemişti. Konjonktür önemli. Konjonktüre dikkat edin. Sonra Denktaş'ın yanından geçerek bir sokağın köşesinden kıvrılmıştı. Denktaş onun arkasından gitmek istemiş. Fakat Atatürk ona kendisini takip etmemesini söylemişti. Denktaş onun bir Türk hamamına gittiğini düşünmüştü. Gördüğü rüyadan çok etkilenen Denktaş bunu günlüğüne de aktardı. Bu olaydan 2,5 ay kadar sonra yukarıda sözü edilen gelişmeler yaşandı. Denktaş, anavatandaki Türklerin duruma fiziksel olarak müdahalede bulunmasının zamanının geldiğini biliyordu. Kısa bir süre sonra Denktaş, müzakerede bulunmak üzere Kıbrıs'taki Türk elçiliğine çağrıldı. Elçilikte kendisine Ecevit'ten gelen bir mesaj verildi. Bay Denktaş'a kaygılanmamasını söyleyiniz. Konjonktürü hazırlama sürecindeyiz. Bunun üzerine Denktaş görmüş olduğu rüyanın telepatik bir rüya olduğunu düşünmüş, Kıbrıs Türklerinin kurtuluşuna öncülükte Atatürk'ün bizzat kendisinin öncü bir rol oynadığını hissederek rahatlamıştı. Cumhurbaşkanı Denktaş, Dr. Volkan'a Türkiye'nin adaya yaptığı müdahale öncesinde kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin diğer liderlerinin Atatürk tarafından kurtarılma konusunda ortak bir arzuyu paylaşmış olduklarını söylemiştir. Bugün Lefkoşa'nın Türk kesimi sınırları içinde kalan bölgesinde ellerini göğsü üzerine kavuşturmuş bir Atatürk heykeli vardır ve ulusal bayramlar sırasındaki törenlerin pek çoğu bu heykelin önünde yapılır. Bu törenler sırasında 1974 Barış Harekatı'ndan önce Denktaş ve diğer liderler birbirlerine şunu fısıldamışlar. Eğer Atatürk ellerini bir açarsa bizi göğsüne basar, düşmana tokadı basarak bizi ondan kurtarır. Parantez Denktaş 1980. Atatürk Türkiye'nin geleceğini Türk gençliğine emanet etmişti. Ancak pratikte 1960, 1971 ve 1980'de olduğu gibi Atatürk devrimleri tehlikeye düşmüş göründüğü zaman devletin idaresini eline alan gençlik değil, kendisini doğrudan Atatürk'le ve onun yarattığı gelenekle ilişkilendiren, her seferinde müdahale amacını ulusu Atatürk tarafından çizilmiş yola geri döndürmek olarak açıklayan ordu oldu. Ancak bu yolun ne olduğu üzerinde biraz durulması gereken bir konu. Atatürk'ün Türkiye için öngörmüş olduğu gelecek gerçekte neydi? Batılılaşma neyi ifade eder? Türk ve Türk olmayan bilim adamları bu olguları eleştirel ve temkinli bir bakışla değerlendirmişlerdir. Kıbrıslı Türk bir sosyolog olan Niyazi Berkes, sahip olduğu ekonomi, siyaset ve kültür açısından yeni Türkiye'nin yalnızlığından söz eder. Berkes, 1975'te şunları yazar. Bugünkü Türkiye ne bir Müslüman devleti ne bir Batı ulusudur, ne Hristiyanlık camiasına, ne sosyalist ya da kapitalist uluslar camiasına mensuptur. Ne Asyalıdır ne Avrupalı. Gerçi Türkiye'nin bütün tarihi boyunca ekonomik ve siyasal ilişkileri Doğu ile olmaktan ziyade Batı ile olmuştur. Osmanlı tarihinin üstün eğimli Doğu'ya doğru olmaktan çok Batı'ya doğrudur. Fakat kültürce Doğulu kalış Türkiye'yi Batı dünyasının bir parçası olmaktan alıkoymuştur. Son yarım yüzyılda ilişkilerin ekonomik ve politik yanları artmışsa da hep bu tek yanlı ve daima aleyhe işler olmuş, geleneği olmayan, Türk halkına çok pahalıya mal olan ıstıraplı ve şüpheli bir münasebet olarak kalmıştır. Avrupa Türkiye'yi hiçbir zaman kendinden bir parça saymamıştır. Bizim aramızda bunun tersine bir sanı varsa da bunu bizden başka kimse inanmamaktadır. Parantez Berkes 1975 sayfa 167. Berkes'in sözünü ettiği yalnızlık Atatürk'ün kişiliğinin bir yansıması olabilir. Atatürk ülkesi ve dünya için olduğu kadar kendisi içinde barış arzu duyan yalnız bir insandı. Huzur içinde kederden uzak bir birey, ulus ya da dünya nosyonu erişilmesi olanaksız bir illüzyondur. Çünkü insanlar ister birey ister insan topluluğu düzeyinde olsun saldırganlık eğilimindedirler. Atatürk'ün mirası onun her şeye kadirlik vasfını da içeriyordu. Ve Türk halkı onun bıraktığı mirasın bu özelliğiyle de özdeşleşik kurmakta gecikmedi. Ancak söz konusu özdeşleşme, Türkiye'nin önde gelen ulusal aktörlerinden biri olmadığı dünya arenasında işgal ettiği bugünkü konumuyla pek örtüşmez. Bununla birlikte Atatürk, Türklere izleyebilecekleri daha yararlı ve uyarlanabilir bir yol daha bırakmıştır. İsviçreli seçkin bir yabancı muhabir olan Arnold Hottinger, 1977 yılında Türkiye'de yaşanan ve Atatürk'ün kişiliği dolayısıyla kendine özgü bir rota izleyen batılılaşma sürecini incelemiş, Türkiye'deki sürecin aynı dönemde yakın doğunun diğer Müslüman ülkelerinde yaşanan batılılaşma süreçlerinden oldukça farklı olduğunu gözlemlemiştir. Atatürk, sık bir ormanı andıran Türk siyasetinin içinde sağduyuya dayanan kama şeklinde bir yol açtı. Modern Türkiye'nin babasının zamanında Bu kamanın ucu öylesine genişti ki başlangıçta bütün ormanı temizliyormuş göründü. Onun ölümünü izleyen 10 yıllar içinde bu geniş yol daraldı, ağaçlar yükseldi, kökleri dört bir yana yayıldı. Ancak bu yolun genel doğrultusu bugün de korunuyor ve istendiğinde bu yol üzerindeki yol almak hala mümkündür. Parantez, Hottinger, 1977, sayfa 81. Hottinger, ormana rastlantısal ve gelişi güzel yollardan girmiş. Parantez, Hottinger, 1977, sayfa 81. Diğer Müslüman devletlerin, Atatürk'ün Türkiye'ye sağladığı tarihsel yön duygusuna, savaşta kazanılan zaferi takiben yaşanan muazzam ulusal gurur patlamasına sahip olmadıklarını belirtir. Atatürk'ün açmış olduğu yol, 1980 yılında ve onun 1981 yılındaki doğumunun 100. yılını kutlamaya yönelik ulusal hazırlıkların ortasında bir kez daha sınandı. O günlerde güçlü ve etkin bir devlet yönetimi, yerini hiçbir siyasal partinin seçimlerde diğerleri üzerine açık bir üstünlük kuramaması sonucunda kurulan zayıf koalisyonlara bırakmıştı. İnönü'nün ardılı Bülent Ecevit ile Celal Bayar'ın Demokrat Partisi'nin 1960'tan sonraki mirasçısı olan Adalet Partisi'nin lideri Süleyman Demirel, hakimiyet kurmak üzere birbirleriyle yarışıyorlardı. Atatürk'ün derin bir öfkeyle tepki göstermiş olduğu türden dinsel güç odakları yavaş yavaş siyasal arenaya sızmaya başlamışlardı. Atatürk'ün kültür devrimi yukarıdan aşağı gerçekleştirilmişti ve şimdi toplumun eğitimli, şehirli, tamamen batılılaşmış kesimleriyle diğerleri arasındaki uçurum giderek genişliyor görünüyordu. Zengin petrol kaynaklarından yoksun Türkiye, Orta Doğu'nun petrol zengini Müslüman ülkeleriyle flört etmeye de başlamıştı. Türkiye'nin ekonomisi daha da kötüleşti. Kısmen Yunan lobisinin nüfuzu sonucunda uygulanan Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik ambargosu, ülke ekonomisinin açmazını derinleştiriyordu. Ülkede ilan edilmemiş bir iç savaş içten içe yaşanıyor, hükümet buna bir son vermeyi başaramıyordu. Türk ordusu 1980'de 3. kez müdahalede bulundu. Generaller yönetimi kendi ellerine aldıklarında bunu Atatürk adına yaptıklarını savundular. Yönetimdeki generallerin bazıları 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman henüz çocuk yaştaydılar. Bazıları daha dünyaya bile gelmemişlerdi. Ancak bu askerler Atatürk'ün çocukları olarak yaşamları Atatürk'ün yaşamının devamı olan son askeri grup olarak algılanıyorlardı. Yeni askeri rejime başkanlık yapan General Kenan Evren, Atatürk Samsun'a çıkmazdan bir yıl önce 1918'de doğmuştu. Askeri darbe başarıyla gerçekleştirildikten sonra ülkenin ulusal televizyonda halka hitaben bir konuşma yapan Evren şunları söyleyecekti. Geleceğimizin koruyucuları olan gençlerimizin Atatürk'ün ülkü ve ilkelerinden sapmamaları, yabancı ideolojileri kabul ederek birer anarşist durumuna gelmemeleri için gerekli tedbirler alınacaktır. Ardından son 2 yıl içinde terörizmin ülkede neden olduğu can kayıplarına ilişkin rakamlar verdi. 5241 ölü, 14152 yaralı. Bunlar Sakarya Savaşı'nda ölen ve yaralanan insanların sayısına yakın rakamlardı. Darbe yoluyla kişisel iktidar kazanma arzusu içinde olduklarını reddeden generaller, müdahaleyi mevcut karışıklığın üstesinden gelerek Türk demokrasisini kurtarmak için gerçekleştirdiklerini duyurdular. Generallerin 12 Eylül'de iktidarı aldıktan sonra yaptıkları ilk resmi işlerden biri Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün manevi huzuruna çıkmak, onun pembe mermer mozolesine bir çelenk bırakmak oldu. Yapılan saygı duruşundan sonra General Evren, Anıtkabir özel defterine bir yazı yazdı. Bu, aslında sanki hala hayattaymış gibi Atatürk'e yazılan bir mektuptu. Evren, Büyük Önder Atatürk ifadesiyle başlayan yazısında, Atatürk ülkülerinin bekçisi olan Türk ordusunun Türkiye'yi karanlığa ve çaresizliğe doğru sürükleyenleri durdurmak için duruma müdahale etmek zorunda kaldığını bildiriyor, müdahalenin gerekçelerini açıklıyordu. Dipnot 169. Daha sonra General Evren, Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Parantez, dolayısıyla iktidarda kalmayı sürdürmüştür. Türkiye yeniden sivil bir hükümete Aralık 1983'te kavuşmuştur. Mektup şu ifadeyle son buluyordu. Seni bir kez daha şükran ve minnettarlık duygularıyla anıyor, önünde saygıyla eğiliyoruz. Böylece ülkenin en yetkili kişisi Atatürk'ün hala yaşadığını teyit etmiş oluyordu. Bu, gerçekte ölümsüzlük mirasının bir ifadesiydi. Kitabın sonu, 19 Şubat 2008. Ayrım 29, psikolojik özet ve ayrım 30, referanslar olmak üzere kaydedilmiştir. Kitabın sonu, 19 Şubat 2008. Bir sonraki ayrım, ayrım 29, psikolojik özet ve ayrım 30, referansları kapsamaktadır.